Herkese merhabalar. Durukafa.com'un huysuz adamları yine karşınızdayız. Bize duru kafalar diyorlar. Biz duru kafalar değiliz. Huysuz adamlarız. Duru kafa web sitemizin adı. Biliyorsunuz ki bir süre ara vermek durumunda kaldık. Çünkü hepimizi meşgul eden önemli bir konu vardı. Zaten bu videoda da ondan bahsetmek istiyoruz sizlerle. Buna odaklanmıştık açıkçası. Artık final noktasına geldik gibi bir şey bu projede. O sebeple hem onu duyurmak istiyoruz hem de bundan sonra tekrar huysuz adamlar videolarıyla karşınızda olacağımızı size tekrardan bildirmek istedik. Herkese merhabalar. Özgür, Kerem merhabalar.
Merhabalar. Merhabalar.
Gökhan hocam bir...
Ne yaptınız bu?
Ya biz çok bir şey yapmadık sende muhtemelen ama içimizde profesör olanlar var diye biliyorum. Bu arada bunda duru kafa üyeler olarak yeni bir...
Online olarak pasta var. Falan çıkacaksa kendimi ona göre hazırlayayım tabii.
Biz kargo olarak gönderdik, birazdan çıkacak, evine adresine ulaşır.
Tamam. En huysuz profesörü hayırlı uğurlu olsun. Profesörlük evet, kadronuz. Sayın hocam. Videolarda sizi en üstte alayım artık bundan sonra böyle.
Bilmiyorum, bir ayarlama yapabilirsin artık.
Şimdi yakın zamanda, aslında yakın zaman dediğim 2 yıllık bir sürenin sonuna gelişimizde yakın bir zaman demek doğru olabilir. KOAH alevlenmeleri yönetimi diye bir aslında kılavuz girişimimiz olmuş idi. Türkiye Acil Tıp Derneği ve Türk Toraks Derneği beraber bu projeyi gerçekleştirdi. Nurettin Özgür Doğan hocamızın aslında lead ettiği bir projeydi bu. Biz de içerisinde yer almaktan gurur duyduk. Bunu duyuralım ve bunu konuşalım istedik. Bir de bu kılavuzla ilgili bir askı süreci var. Açıkçası izleyenlerimizden de katkı bekliyoruz. Ne diyorsunuz Nurettin Hocam? İstersen bu kılavuz neye için yazıldı? Süreç hakkında ne söyleyebilirsin? Veya okuyucular ne bulacak bu kılavuzda? Bize biraz bahsedersen.
Evet, şimdi hani Gökhan Hocam tabii güzel bir şey söyledi burada. Hani benim lead ettiğim falan dedi ama bu aslında bir kişinin, iki kişinin hani hadi oturalım yazalım diyerek yapacağı bir şey değil. Bu ortak bir girişim ve aslında zor olan kısım da bu. Çünkü hem bizim derneğimizin içinden, yani Türkiye Acil Tıp Derneği içinden hem de Türk Toraks Derneği içinden büyük bir grubun ortak konsensüsüyle ve büyük bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış bir eser bu. Hani o yüzden bir kişiye mal edilecek bir şey değil. Bu nereden çıktı? İlk sorulması gereken şeylerden birisi bu. Niye böyle bir şey var? Çünkü şöyle bir gerekçemiz vardı bizim 2019'un Eylül, Ekim'i gibi ilk düşündüğümüzde. KOA acil servisler çok fazla geliyor ve aslında bizim baktığımız hastaların önemli bir kısmını da oluşturuyor. Fakat bununla ilgili tabii ki literatürde birçok kaynak bulmanız mümkün. Fakat Türkiye gibi acil servisler üzerinden çok ciddi şekilde bir hasta yükünün karşılandığı bir yerde, çok ciddi sayıda KOA hastasına bakıldığı bir yerde bununla ilgili elimizde kanıta dayalı bir rehber olmasını istedik. Bunu da sadece acilcilerin ortaya çıkarttığı bir eser değil de aynı zamanda bu işi beraber yaptığımız göğüsçülerle beraber bir ortak girişim olmasını arzuladık. O yüzden Ekim ayı gibiydi. Ekim 2019'da bunun için girişimlerde bulunduk. Arkasından da ilk başta bir çerçeve toplantısı düzenlendi. Bu da Aralık 2019'a denk geliyor. İşte o çerçeve toplantısı, işte kılavuzun ismi nasıl olsun, kanıta dayalı kısmı nasıl olsun, düz derleme kısmı nasıl olsun, içerikte neler paylaşılsın, soruları nerelerden toplayalım diye düşündük. Ocak ayında ikinci veya üçüncü yüz yüze toplantımızı yaptık. Burada da insanlara şunu sorduk. Dedik ki alandan gelen sorular olsun istedik. Yani insanlar neyi merak ediyorlar KOAH'la ilgili olarak veya acil servisteki bu bakım sırasında tanı ve tedavi ve hatta prognozla alakalı kafalarındaki soru işaretleri neler? Bunları merak ettik aslında. Ve o yüzden alandan soru topladık. Yanlış hatırlamıyorsam 40 veya 50 tane soru geldi. Bundan çeşitli işte sonlanımlara dağıtılması, girişimlerin ve sonlanımların ayrı ayrı yazılması ve literatür taramasının başlanılması ile ilgili çok heyecanlıydık. Fakat ne oldu? Mart ayında Türkiye'de Covid görmeye başlandı. Mart 2020 gibi. Bu bizim işlerimizi çok sekteye uğrattı. Ve aslında rehberin çıkmasındaki bu gecikmenin sebeplerinden, en önemlilerinden bir tanesi de buydu. Sonra toplantıları online hale getirdik. Haziran-Temmuz 2020 gibi tekrar toplantılara başladık. Tekrar devam ettik. Artık ondan sonra tamamen online şekilde çevrimiçi yolla yürüdü zaten. İyi ki Covid döneminden önce bunun ilk tohumlarını atabilmişiz diye düşünüyorum. Çünkü eğer onu da yapamasaydık gerçekten çok daha zor olacaktı bizim grup içindeki iletişimimizde. Sonra literatür tarama kısmı, sonra işte yanlık değerlendirmesi kısmı gibi şeyler 2020'nin sonuna kadar devam etti. En sonunda da 2021'den itibaren de, bu yılın başına itibaren de yazmaya başladık ve son haline geldi. Bunu tabii böyle anlatınca bir anda çok hızlı tıkır tıkır yürüyen bir şeymiş gibi yürülebiliyor. Evet, fakat bize de çok ciddi deneyim yani kazandıran bir şey oldu.
Yani ben de onu hissettim.
Öyle hocam hemen eleştirilerini sıralayacak bence.
Eleştiri değil de gerçekten o kadar hani rahat anlattın ki sanki bu toplantılar çok böyle kansız geçmiş gibi anlattın ama oldukça birbirimizi yorarak üzerek ilerleyen aslında toplantılar oldu. Ben aslında evet, yine topu sana atmak istiyorum burada çünkü bu tartışmaları kendi içimizde de yaptığımız için. Yani Türkiye'de sence böyle bir kılavuz girişimi, çünkü bunun örnekleri vardı yani bir bazı dernekler bu konularla ilgili fikirler beyan edebiliyorlardı ama benim görebildiğim ve sen hani ekstra bir şey söyler misin? Yani bu kadar detaylı bir metodolojiye sahip bir kılavuz denemesi Türkiye'de mevcut muydu? Bu bizim kılavuzundan önce.
Benim gördüğüm kadarıyla yok. Bunu hani övünme amaçlı falan söylemiyorum. Fakat Türkiye'de çıkan şeylerin bir kısmı tabii iyi niyetle çıkan, bir konsensüs oluşturalım, bir algoritma oluşturalım diye yola çıkan şeyler. Fakat hani en basit konsensüs oluştururken bile kanıta dayalı bir şeyler kullanmanız gerekiyor. Yani kafanıza göre oturup yazamıyorsunuz bazı şeyleri. Bunda şunu ilave etmek gerekiyor. O kılavuz komitesinin içinde yer alan herkes aslında bunu otursa tek başına, oturup tek başına yazabilecek kabiliyette insanlar aslında. Yani burada kimsenin hakkını yememek gerekiyor. Ayrı ayrı. Hepsi gayet kıymetli akademisyen insanlar. Fakat zor olan şey gerçekten herkesin kendisine göre bir yoğurt yiyişi var. Herkesin kendisine göre bir literatür tarama, yaz tarama, işte yazım tekniği var. Bunları birleştirip kaynaştırabilmek. Zor olan şey bu. Bence zor olan kısım buydu. Hatta biz kendi içimizde de değil mi Gökhan? Hani böyle bir kendi içimizde bile anlaşmazlığa düştüğümüz, hani yıllardan beri ortak çalışma yürütüyor olmamıza rağmen anlaşmazlığa düştüğümüz veya sıkıntı yaşadığımız yerler oldu.
En çok biz zaten kendi içimizde sıkıntı yaşıyoruz. Az önce Kerem birbirimizi üzdük yorduk dedi. Aslında bu üç kişi birbirini üzdü yordu daha çok. Yoksa diğer hocalarımız da gayet uyumlu çalıştık değil mi Kerem hocam? Yanlış anlaşılma olmasın. ben şunun için önemsiyorum. Biz hep daha önceden Kerem'le yaptığımız acil konuşalım videoları vardı. Sonradan işte Duru Kafa'da, hatta ilk videoda da bahsettik. Hep şöyle bitiriyorduk ya işte. Lokal kılavuzlara ihtiyacımız var, ulusal kılavuzlara ihtiyacımız var, bu konuda eksik var diye gönderme yapıyorduk. Aslında onun ilkini görmek güzel bir şey. Ben hatırlıyorum asistanlık yıllarımda, bırakın lokal yani Türkiye'ye özel kılavuz olmasını, ne bileyim kap yetmezliği kılavuzu bakardık. Acil yaklaşım ya eksik olurdu, hiç öyle bir başlık olmazdı. Daha çok stabil dönem tedavisini kapsardı ya da çok böyle geçiştirilmiş olurdu. Sonraki aslında son 5-10 yıldır acil yaklaşımları gayet yeterli, güzel ama ben hatırlıyorum ilk yıllarda böyle bir sorun vardı. Ama en azından Türkiye özelinde, ölçeğinde de bir kılavuza ihtiyacımız olduğunu hep vurguluyorduk. Yani bunun içinde olmak benim için güzel bir şeydi. Vurguladığımız bir şeyin gerekliliğin ürüne döndüğünü görmek hoşuma gitti. Ben not almışım Özgür. 40 değil 52 soru gelmiş sahadan. Evet. Klinik soru gelmiş. Onlar içerisinden seçtik. Peki yönteme dair bir şey söylemek ister misin? Nasıl
ben
yazıldı bu kılavuz?
Ondan önce bir Gökhan şey sorabilir miyim? Özellikle ortaya sormak istiyorum bunu. Ya şimdi alandan da bu soru çok geldiği için söylüyorum. Yani biz biliyoruz ki KOAH alevlenmedi. Yani KOAH'la ilgili daha doğrusu çok iyi bir kılavuz var. Gold kılavuzu var. Yani neredeyse her yıl update falan da çıkıyor bildiğiniz gibi. Yani Türkiye'nin neden KOAH kılavuzuna alevlenme, KOAH alevlenme kılavuzuna ihtiyaç vardı? Bu soruyu siz kendi açınızdan nasıl cevaplıyorsunuz? Yani bu yola çıkarken bunu biraz tartıştığımızı biliyorum da. Hani Duru Kafa dinleyicileriyle de paylaşalım istiyorum bu şeylerimizi.
Önce kime soruyorsun?
Sana sormuş olayım hocam. Profesörden başlıyoruz biliyorsun.
Yani benim aklımdaki şey şu aslında, buna cevabım şu: Gold kılavuzu kötü bir kılavuz değil kesinlikle. Fakat bizim aklımızdaki kılavuz da değil. Beni en fazla aslında düşündüren şeylerden birisi Gold'daki yıllardan beri olan işte şu taburculuk ve yatış kriterleriydi örneğin. İşte orada güzel yazılmış bir kılavuz ama diyor ki mesela kan gazlarının 12-36 saat stabil gitmesi. Şimdi hiçbir acil serviste bir hasta, hani normal şartlarda, çok ekstrem şartlardan bahsetmiyorum, 12-36 saat takip edilmez. Değil mi? Hani bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Demek ki öyle bir stabiliteyi takip edecek durumumuz da yok aslında bizim. Biz o zaman kendimiz için bu hastanın, sadece bu kriterler üzerinde söylüyorum, bu hastayı bu şekilde takip edecek veya bu hastaya bu şekilde tamam burada dursun, yatması gerekiyor diyecek elimizde objektif neler var? Aslında bunları merak ediyorduk biz. Yoksa serviste yatan bir hasta için birçok kriter, hem tanısal kriter, hem tedavi kriteri, hem de prognostik kriter geliştirilebilir. Hani bunlar zor değil ama acil serviste bir, lojistik imkanlarınız sınırlı. İki, insan gücünüz sınırlı. Üçüncüsü, bu hastalara bakmaya çok da aşina olmayan insanlarla beraber çalışıyorsunuz aslında. Ve çünkü oradaki iş tamamen acil servisteki hasta yükünü eritmek üstüne kurulu. Ya yani eritemezseniz o hasta kalır size. Dolayısıyla bizim daha farklı kriterlere ihtiyacımız vardı her konuda. Bununla ilgili şeyler yaptık ve aslında birçok soru işaretini çıkarttık diye düşünüyorum. Yani bilinmeyen şeyleri de ortaya koyduk. Öneri özetlerinin arkasında burada geçiyor mesela.
Gökhan, sen ne dersin? Yani senin açından değil.
Ya aynı şekilde. Şimdi benim her zaman yadırgadığım ama sanki benden başka kimsenin yadırgamıyormuş gibi hissettiğim zaman zaman bir şey var. Biz Türkiye'de dünyada örneği olmayan bir acil servis sistemiyle çalışıyoruz. Hiç en yakın örneğinden belki 5-6 kat daha fazla hasta yoğunluğunun olduğu, korkunç rakamların her bir acil serviste 1000-2000 hastanın döndüğü, açıkçası dünyada hiçbir örneği olmayan bir pratiğimiz var. Ya bu pratiğe sahip olan ve bunun getirdiği sorunlarla yüzleşen acil servislerde yani global bir kılavuzu her zaman uygulayamayabiliyorsunuz. Hastane öncesi bir sürü farklılıklar var. Birçok ülkede doktor varken, işte Amerika, Türkiye gibi bazı ülkelerde doktor pek bulunmuyor. Doktorla ekip sayısı azaltıldı. Böyle bir politika var. Bunun getireceği her öneriyi bir paramedikle doktora aynı öneriyi yapma şansınız olmayabiliyor. Yine acil servis yoğunluğu, Özgür Hocam'ın bahsettiği şeye ben de katılıyorum. Yani takip kriterleri, yatış kriterleri, taburculuk kriterleri gibi birçok kriteri aslında bizim ülkeye göre uyarlama ihtiyacımız olduğu açık. O açıdan ben aslında birçok, sadece KOAH değil, KOAH çok sık karşılaştığımız bir konu, birçok konuda bu kılavuzlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Belki büyük ölçüde benzer şeyleri tekrar ediyor olacağız ki hepimiz kanıta dayalı yazıyorsak bu beklenen bir şey açıkçası. Ama ülke gerçeklerinde uyuşmayan önerileri tartışma imkanı bulabildiğimiz bir platform. Bir de bu kılavuzu göğüs uzmanları yazmadı, acil uzmanları da yazmadı. Beraber yazdılar. Hani aslında aynanın iki yönünü görmek güzel bir şeydi. Onlar yani bizim bakış açımızdan bizim ihtiyaçlarımızı anlayabildiler. Biz de anlayabildik. Hani bunu yazarken aslında bence bunun da önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Sadece acilci bakışıyla ya da sadece göğüs hastalıkları uzmanı bakışıyla kılavuzu yazmak bence saha için çok yeterli olmayabilirdi.
Yani aslında Gökhan, benim de tam önemsediğim şey buydu. Yani tam ağzımdan aldın denir. Yani acil serviste yurt dışı kılavuzları takip ederken aynı kılavuzu işte biz okuyoruz. Göğüs hekimleri okuyor ve herkes kendi çalıp kendi oynadığı bir tablo oluşuyordu. Ama ilk defa dediğin gibi bu açmaz konuları göğüs hastalıklarının belki de en önemli hocalarıyla beraber, değil mi? Hani oturup tartışma, bazen kanıt boşluğunun olduğu yerlerde yani birbirimize tartışarak hani bunu peki şöyle yapabilir miyiz, bunu böyle yapabilir miyiz, onlar acili bilmiyordu, biz göğüs hastalıkları kısmını bilmiyorduk belki, hani alandaki gerçekliği anlamda söylüyorum. Buralarda belki de uzlaşı yapıp otor görüşleri sunma şansımız oldu ve bu anlamda aslında belki Türkiye'deki pek çok acilci, pek çok göğüsçüyü aslında bağlayan bir kılavuza denemesi yapmış olduk. Ben bu anlamda yani bu projenin hani eksiğiyle artısıyla çok önemli ve bir aslında ilk adım olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili sadece belki göğüs KOAH değil, kalp yetmezliği acildeki en önemli sorunlardan birisi. İşte kardiyoloğun göğüs dediği, göğsün kardiyo dediği pek çok senaryo yaşıyoruz belki. Yani bu bölümlerin ortaklaşarak yazılan kılavuzlara belki de ülkemizde çok çok öne açıcı ve acil servislerin sirkülasyonunu hızlandırıcı bir yol olacağını düşünüyorum.
Bu dediğin önemli çünkü bazen bazen kanıt boşluğu oluyor diyorsun ama aslında çoğu yer kanıt boşluğu vardı. Biz de her tartıştığımız şeyde hatırlarsın ki hep bunun altını çizerdik. Yeterince kanıt yok, yeterince kanıt yok. Kılavuz yazarken bu daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor ve burada evet alanında otör yani expert opinion diyeceğimiz gerçek expertlerin katkı sunabileceği bir ortamın olmuş olması bence bu kılavuzda kanıt boşluğu olan alanların en optimum şekilde doldurulma imkanı tanıdığını düşünüyorum ben.
Belki de şöyle bir şey var. Şimdi KOAH'la alakalı olarak ben şöyle eleştiriler de aldım. Yani hocam sen bunu güzel yaptın, iyi yaptınız da hani hep beraber güzel bir ekip çalışması falan da. Yani niye KOAH? KOAH çok stabil bir şey. Hani KOAH zaten tanısı, tedavisi oturmuş bir şey veya böyle biliniyor. Çok basit bir örnek mesela. High flow oksijen tedavisi, yani yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi COVID dönemiyle beraber bizim hayatımıza böyle tepeden uçakla girdi. Bir şekilde iniş yaptı. Biz bunun nasıl olduğunu bile anlayamadık. bu kadar fazla yoktu değil mi? High flow tedavi bazı acil servise uyguluyordu bunu ama yaygınlaşmış bir şey değildi. Bir şekilde sonra high flow nazal oksijen sonra bir şekilde KOA yani bizim acil servisimize de geldi mesela bundan sonra bu COVID dönemiyle beraber. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Literatür aslında veya tedavi yaklaşımları sabit, stabil şeyler değil. Yaşayan canlı organizmalar aslında bunlar. Yavaş yavaş acil servisinize bir tedavi yöntemi giriyor. Hiç bilmediğiniz bir tedavi ve aslında onu uygulamaya başlıyorsunuz yavaş yavaş. Bu yüzden hiçbir şeye hani işte KOA tedavisi ne yapıyoruz ki iki fıs fıs gidiyor sonra aslında. Hani böyle bakmamak gerekiyor. Sonuçta her an her şey değişebilir. Kanıtlar değişebilir. Belirli kılavuzlar yıllardan beri aynı şeyleri sürekli söylese de yani sürekli aynı şeyle evet şu tedaviler aynı vaziyette dese de yeni çalışma eklenmese de yeni tedavi olanaklarını bence düşünmek gerekiyor. High flow bunların için bence iyi bir örnek.
Buna ek olarak belki hastane öncesini de söyleyebiliriz değil mi Özgür? Yani Gold Club'da mesela hastane öncesiyle ilgili çok fazla hatta benim bildiğim çok da detaylı bir şey yok yani elimizde neredeyse. Bu kılavuz belki de bu anlamda hastane öncesi yani ambulansta verilen karşılaşılan KOA ile evlenmelerine dair önerilerde de bulunuyor. Bu anlamda bence önemli bir noktaya da değiniyor yenilik açısından bu kılavuzumuzun.
Belki başta söylememiz gereken şeyi söylemedik. Bu kılavuz tam neye hitap ediyor, kime hitap ediyor, ne söylüyor? Aslında adı KOA alevlenmeleri. Hitap ettiği kitle aslında bir hastane öncesi bakım bölümü var. Acil serviste değerlendirme stabilizasyon var. KOA alevlenmelerinde tedavi yaklaşımı var. Ve en son taburculuk ve yatış kriterleri üzerinden tartışmalar var. Aslında kapsadığı kitle stabil dönem tedavisi değil. Alevlenme döneminin hem hastane öncesi hem acil servis tedavi sürecini, tanı ve tedavi sürecini içeriyor kılavuz. Bir de aslında kılavuz henüz son halini almadı. Değil mi Özgür Hocam?
Evet.
O konuda yani bir duyuru kılavuz, yapalım istersen.
Hani bütün uluslararası kılavuzların aslında standartının bir gereği olan bir şey bu. Askıda şu anda. Askıda olması ne demek? İki derneğin üyelerinin yani Türkiye Acil Tıp Derneği üyelerinin ve Türk Toraks Derneği üyelerinin görüşüne sunulmuş durumda. Görüşüne sunmak tabii şu demek değil. Beğenmediğiniz yerleri söyleyin demek değil. Bizim hani bu kadar çabaya rağmen atladığımız, göremediğimiz yeni eklenmiş bir makale vesaire bir şeyler olabilir gerçekten. Hani biz görememiş olabiliriz. Böyle bir durumda bizi uyarmanızı istiyoruz veya hatalı olduğumuz bir yer olabilir. Bu aslında kılavuzdaki şeffaflığın gereği olarak yaptığımız bir şey, bir müdahale. Ve 1 Eylül'e kadar askıda kalacak insanların bu konudaki görüşlerini bekliyoruz.
Her iki derneğin web sitesinde arama motoru kısmına KOA yazdığınız zaman çıkan haberler arasında bu kılavuzla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Kılavuzun şu anki taslak tam metnine ulaşabilirsiniz. Hangi mail adresleri üzerinden geri bildirim yapabileceğiniz oralarda yer alıyor. 1 Eylül'e kadar kılavuzu okuyup bize katkı sunacak değerli akademisyenlerimizi, yine sahadaki klinisyenlerimizin katkılarını bekliyoruz açıkçası. Var mı başka söylemek isteyeceğiniz bir şey arkadaşlar? Unuttuğumuz, değinmediğimiz.
Gerisi de sürpriz olsun diyorum ben. Çünkü
gerisi de sürpriz olsun.
Yani kılavuzumuza dair bir eleştiri gelirse veya öneriler olursa gerçekten tekrar bütün hocalarımızla beraber bu öneriler tekrar değerlendirilecek. Sürede daraldı. Aslında bir miktarda bunun için de bir tanıtım videosu da belki iyi olabilir diye düşündük arkadaşlarla. Bence bugün çok huysuzluk yapmadan iyi toparladık diye düşünüyorum kılavuzumuzu. Kendi kılavuzumuzda huysuzluk yapmayalım diye bağlayabiliriz.
Huysuzluğu izleyenlerimizden bekliyoruz. Bizi eleştirsinler, bize katkı sunsunlar. O zaman bir sonraki Huysuz Adamlar videosunun çok arayı açmayacağı sözünü vererek vedalaşabiliriz diye düşünüyorum.
Arayı açmayacağız kesinlikle Gökhan Hocam.
Sallayacak mıyız?
Sen salla hocam, sen sonuçta.
El ele tutuşmak isterdim ama bu pandemi Zoom olayı onları engelliyor.
Tamam, peki,
o zaman herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.